Çıkış kitabının 4. bölümüne geldik. Musa, İsrail halkını Mısır'dan çıkarmak için kendisine Rab tarafından verilen önderlik görevine iki açıdan itiraz etti. İlkin İsrail halkının kendisine inanmayacağından söz etti. İkinci olarak da konuşma yeteneğinin olmadığını ileri sürdü. Tanrı ise onun bu iki itirazına iki belirtiyle yanıt verdi. Birinci belirti Musa'nın elindeki asaydı. Bu asa ile Musa Rab'den gelen güçle belirtiler yaratacaktır. Musa'nın ikinci itiraz gerekçesine karşılık Rab onun elini cüzzam hastalığı ile kaplayacak ve bunu daha sonra temizleyecektir. Simge olarak cüzzam hastalığı günahı dile getirir. Rab Musa'nın itirazlarına karşılık Harun'u onun konuşmacısı olarak atayacaktır. Musa, Mısır'a dönüp İsrail halkının ihtiyarlarına Tanrı'nın planını açıklayacaktır. Plan, İsrail halkının kölelikten kurtuluşunu sağlayacaktır. Bu bölümde Musa'nın Mısır'a dönüşü ve Rabbin onun hayatında nasıl çalıştığını, korkularını nasıl dağıttığını okuyacağız. Musa, Rab'den aldığı görevi yerine getirebilmesi için göksel güce ihtiyacı olduğunu anlayacaktır. Onun kafasında bir sürü soru ve engelleri oluşturan kuşkular vardır. Musa'nın öne süreceği her itiraza Rabbin özel bir yanıtı vardır. Bunları göreceğiz. Rab Musa'yı İsrailoğullarının kurtarıcısı olarak gönderiyordu. Ama Musa, İsrail halkını kurtarabilecek önder olduğuna hiç de emin değildi. Musa, ya bana inanmazlarsa dedi, sözümü dinlemez. Rab sana görünmedi derlerse ne olacak? Rab elinde ne var diye sordu Musa'ya. Musa, değnek diye yanıtladı. Çıkış 4, 1 ve 2. ayetler. Bu olaydan sonraki günlerde Musa, elindeki bu değneği kerelerce kullanacaktır. Rabbin kendisiyle olduğunun, gücünü Rab'den aldığının kanıtı olarak hem Mısır kralına hem de İsrail halkına karşı bir yetki tanıklığı olacaktır. Değnek aynı zamanda Musa için bir güç kaynağı olacaktır. Musa elindeki değnekle Rabbin huzurunda beklerken Rab onu yere at dedi. Musa değneğini yere atınca değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı diyor 3. ayette. Yanan çalılıkta Musa'yı görevlendirirken Musa değneği yere atar atmaz o cansız nesne birden korkunç bir yılana dönüştü. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Değnek kendi varlığında hiçbir güce sahip değildir. Musa'nın elinde Rabbin yüceliği için kullanılabildiği kadar şeytanın elinde de kullanılabilen bir nesneydi. Basit bir örnek gerekirse parayı gösterebiliriz. Parayı iyi, yararlı yönde ya da kötü ve zararlı yönde kullanabilirsiniz. Para bir yılana dönüşebilir. İster para ister değnek olsun. Tanrı gücü aracılığıyla hareket eden Tanrı adamının eline verilirse Tanrı uğruna kullanılabilir. Tanrı'nın bu parçada öğrettiği ders önemlidir. Rab elini uzat, kuyruğundan tut dedi. Musa elini uzatıp kuyruğundan tutunca yılan yine değnek oldu diyor 4. ayette. Bir açıdan tüm dünyasal araç gereçleri şeytan kullanabilir ama aynı şeyleri Tanrı da kendi yüceliği için kullanabilir. Onun kuyruğundan tutup al ve Rab için kullan. Kardeşim her şeyimizle Rabbin hizmetinde olmalıyız. Rab Musa'yı özel bir görev için çağırmıştı. İsrailoğullarını Mısır'daki kölelikten kurtaracaktı. Bunu başarabilmesi için onu 40 yıl çölde eğitip yanan çalıda onu göreve atamıştı. Bir zamanlar kendi halkını kurtarmak ateşiyle yanıp Rab'den önce davranan bu adam şimdi Rab'den aldığı ilahi görevi kendi halkını kölelikten kurtarma görevini kabul etmekte tereddüt ediyor. Bütün itirazlarını Rabbin önünde sıralamaya başlayınca Rab onun eline bir değnek verdi. Bu olayda Musa Rab'bin verdiği yetkiyle Rab'bin isteğini yerine getirebileceğini öğrendi. Zaten değnek bir yerde yetki isim geliyor. Ele verilen bir değnek Rab'bin seçtiği bir adam tarafından kullanıldığı zaman o değnek evet yetkinin simgesi oluyor. Bunun yanı sıra Tanrı Musa'ya başka bir güvence verecektir. İsrail halkını Mısır'dan çıkaracak olan önderin öğrenmesi gereken önemli bir dersi bu ikinci güvenceyle ona öğretecektir. Rab Musa'ya elini koynuna koy dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli cüzzam hastalığına yakalanmış, kar gibi beyaz olmuştu. Rab elini yine koynuna koy dedi. Musa elini yine koynuna koydu, çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Rab, eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse ikinci belirtiye inanabilirler dedi. Çıkış 4-5-8 ayetler arası. Burada Rab'bin vermek istediği önemli mesaj özellikle Musa içindir. Musa'nın koynu onun en derin ve gizli yaşamını simgeler. Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyle yazar: tuttuğun her şeyden önce kendi yüreğini koru, çünkü yaşamın kaynakları ondadır. Yani bir açıdan diyebiliriz ki elimiz yüreğimizin dediğini yapmaya hazırdır. Rab ne yapıyor? Yetki asasını eline vereceği adamın tümüyle Rab'be bağlı olmasını istiyordu. İsa Mesih şöyle dedi: her iyi ağaç iyi ürün verir, çürük ağaç ise kötü ürün verir. İyi insan yüreğindeki iyi gömüden iyi olanı çıkarır. Kötü insan da içindeki kötülükten kötü olanı çıkarır. Çünkü ağız yüreğinden taşanı söyler. Burada eminim ki Rab Musa'ya özel bir şekilde konuşuyor. Onun hem elini hem de yüreğini kendisine teslim etmesi gerektiğini vurguluyor. Rab bugün de değerli dostum bize aynı şekilde konuşmaktadır. O bizim de elimizi ve yüreğimizi onun yolunda kullanmamızı istiyor. Musa elini koynuna soktu ve onu çıkardığında cüzzamlı olduğunu gördü. Elini yine koynuna soktu ve yine çıkardı. Baktı ki cüzzam tamamıyla gitmiş. Dostum, yüreğimizde ne varsa dışarıya yansıyacak olan odur. Rabbin isteği, yetki asasını teslim edeceği kişi tümüyle Rabbine sadık ve teslim olmuş şekilde hizmet versin. Böyle bir kişinin Rabbe teslim olmuş yüreği onu hangi yöne sevk ederse elinin de o yöne gitmesini ister. İşte Rabbin Musa'ya öğretmek istediği büyük ders buydu. Yalnız Musa'ya değil, onun yönetiminde Mısır'dan çıkaracağı İsrail oğullarına ve bugün bize de bu aynı olaydan büyük bir ders vermek istiyor. Bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse Nil'den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönüşecek. Musa, aman ya Rab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim ben. Çıkış 4-9-10. ayetler. Bakın Musa'nın itirazları nasıl birbirini izliyor. Daha sonra göreceğimiz gibi Musa gerektiği zaman hem konuştu hem de şaşırtıcı ezgiler yazdı. Ben onun konuşma yeteneğine sahip olmadığını kabul edemem. Burada bizim anladığımız kadarıyla bahaneler arıyor. Çünkü bu göreve layık görmüyor kendini. Rab kim ağız verdi insana dedi. İnsanı sağır, dilsiz görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? Şimdi git. Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. 11 ve 12. ayetler. Şimdi duruma açıklık gelmeye başlıyor. Rab yalnızca Musa'nın yüreğini ve elini değil, aynı zamanda onun ağzını da kullanmak istiyor. Musa'ya senin ağzınla olacağım ve söylenmesi gerekenleri sana söyleyeceğim diyor. Aynı zamanda nasıl konuşması gerektiğini ona öğretecektir. Tanrı Musa'nın yüreğini istiyordu. Ağzından çıkacak olanlar zaten yüreğin içindekilerdir. Musa'nın yüreğini fetheden Rab onun ağzını da denetimi altına almış olacaktı. Musa aman ya Rab dedi. Ne olur benim yerime başkasını gönder. Rab Musa'ya öfkelendi ve abin Levili Harun var ya dedi. Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. Onunla konuş. Ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak. Ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek. Senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. Çıkış 4-13-16 ayetler arası. Musa kendisinin yerine konuşacak birini istemekle büyük bir hata yaptı. Rab buna izin verdi ama eminim ki Rab bu kritik durumda komutanın ikiye bölünmesini istemiyordu. Daha sonra göreceğiz ki İsrail halkı çölde yollarına devam ederken bu seçim bazı sorunlar yaratacaktır. Sayılar kitabında bunun bir örneğine rastlarız. İsrail halkının günah işlemesine yardımcı olan Musa'nın abisi Harun'du. Harun İsrailoğullarının talebi üzerine onların tapınması için altından bir buzağı yapacaktır. İsrail halkını Mısır'daki kölelikten kurtarmak için Harun'a ihtiyaç yoktu. Kurtarma olayında Rabbin istediği tek bir kişi vardı, Musa. Musa tümüyle Rab'be güvenmekten çekiniyordu. Ona tam olarak güvenebilseydi, Harun'un Musa ile birlikte gönderilmesine gerek kalmayacaktı. Kendi durumumuzda da zayıf yönlerimizi bilmeliyiz ama Rab bizi belli bir göreve çağırıyorsa ona güvenerek hemen harekete geçmesini de bilmeliyiz. Eğer Rab bizi göreve çağırıyorsa işi yapabilmemiz için gereken donatımı da sağlayacaktır. Çünkü çağıran Tanrı'nın kendisidir. Bu değneği eline al çünkü belirtileri onunla yapacaksın diyor Tanrı Musa'ya. Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona izin ver, Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim dedi. Bakayım hala yaşıyorlar mı? Yitro esenlikle git diye karşılık verdi. Rab Midyan'da Musa'ya Mısır'a dön çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü demişti. Bu olayda bile Rabbin her şeyi hazırladığını görüyoruz. Musa Mısır'dan ayrılalı 40 yıl olmuştu. Bu zaman içerisinde Musa'yı öldürmek isteyen Firavun'un kendisi ölmüş, onun yerine bir yenisi tahta çıkmıştı. Musa şimdi rahatça Mısır'a dönebilirdi. Böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi. Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Rab Musa'ya Mısır'a döndüğünde sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri Firavun'un önünde yapmaya bak dedi. Ama ben onu inatçı yapacağım, halkı salıvermeyecek. Çıkış 4, 20-21. Ayetler. Madem ki Firavun'un yüreğini katılaştıran Tanrı'dır, öyleyse suçu Firavun'da mı aramak gerekir? Bu sorun yine ileride Rabbin göndereceği belalar içerisinde ortaya çıkacaktır. O zaman bu sorunun yanıtını ele alıp açıklayacağım. Sonra Tanrı Musa'ya şöyle diyor, Firavun'a git ve ona de ki, Rab şöyle diyor, İsrail benim ilk oğlumdur. 22. ayet. Bu noktaya dikkat etmeliyiz. Tanrı İsrail halkı içinde hiçbir bireye ferde oğlum demedi. Ancak ulus olarak İsrail halkına toplu şekilde İsrail benim oğlumdur, ilk doğanımdır diyor. Tanrı Musa aracılığıyla çıkış 4:23'te sözlerini şöyle devam ediyor. Ve sana dedim, oğlumu salıver ki bana ibadet etsin ve onu göndermek istemedin. İşte ben senin oğlunu, senin ilkini öldüreceğim. Aslında Tanrı Firavun'a ve Mısırlılara karşı çok yumuşak davranıyordu. Önce Firavun'u uyardı. Ya benim ilk doğanımı, benim oğlumu serbest bırakırsın ya da senin ilk doğanını öldürürüm. Önce onu yeniden uyarmak için belalar gönderecektir. Firavun bunlara aldırış etmeyince sonunda Rab onun ilk doğan oğlunu öldürecektir. Firavun kerelerce uyarılacaktır. Bu uyarılar sonucu gerçek Tanrı'nın kim olduğunu anlaması gerekiyordu. Ama ne yazık ki Rabbin ona sağladığı tüm fırsatları kaçıracak ve sonunda her şeyi yitirecektir. Yolda konakta vaki oldu ki Rab ona rast geldi ve onu öldürmek istedi. Çıkış 4 ayet 24. Bu ayet biraz insanın kafasını karıştırıyor değil mi? Ama sanımca Musa'nın İtirazlarından birinin nedenini açıklamaktadır bu ayet. Çöl yaşamında Rabbin İsrail halkına vermiş olduğu sünnet işaretini kendi oğullarında uygulamayı ihmal etmişti Musa. Sünnet, Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmanın görülebilir bir işareti olacaktı. Musa, Tanrı'nın isteğini başkalarına beyan edecekse önce kendisi Tanrı isteğine uymalıydı. Tanrı bu olayda Musa'ya kendi sorumluluğunu hatırlatıyordu. O anda Spora, Musa'nın eşi yani, keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti. Derisini Musa'nın ayaklarına dokundurdu. Gerçekten sen bana kanlı güveysin dedi. Böylece Rab Musa'yı esirgedi. Spora, Musa'ya sünnetten ötürü kanlı güveysin demişti diyor çıkış 4, 25 ve 26. ayetlerde. Bu olay kolayca anlaşılır türden değildir. Sorunun gerçekten ne olduğunu anlayabilmemiz için geçmişteki olaylara dönmemiz gerekir. Musa bir mülteci olarak Mısır'dan kaçtığı zaman Midyan diyarına gitmişti. Midyanlılar İbrahim ile onun cariyesi Ketura'dan doğan çocukların soyuydu. Bu insanlar putperest değillerdi. Birçok tanrılara tapınmıyorlardı. Tersine tek tanrıya iman ediyorlardı. Bu nedenle Musa bu insanların yanında kendisini rahat hissetmişti. Yetro, Midyen halkının kahiniydi ve 7 kızı vardı. Musa bu adamla dost oldu ve sonunda onun kızlarından biri olan Sipora ile evlendi. İbranice'de bu ismin anlamı serçe ya da minik kuş demektir. Musa bu minik bayan ile evlendi. Rab onların evliliğini ve yuvalarını bereketledi. İlk oğulları Gerşom, Midyen diyarında doğdu ve adının anlamı yabancı ya da garip demektir. Musa, Midyen diyarında bir yabancı olarak yaşıyordu ve bu nedenle de ilk oğlunun adını yabancı koydu. Yabancı bir diyarda olmasına rağmen Musa, Midyen'i bir süre için kendi memleketi olarak seçmişti. Ancak Musa'nın evlilik hayatında bir sorun vardı. Yanan çalı yanında Rab, Musa'yı özel şekilde çağırıp onu Mısır'a gönderiyordu. Daha önce Musa'yı öldürtmek isteyen Firavun ölmüş, Musa şimdi rahatça Mısır'a dönebilirdi. İşte tam bu kavşakta, tam bu noktada Musa Mısır'a gitmek için yola çıktığı zaman Tanrı onu öldürmek istemişti. Neden? Çünkü Musa oğlunu sünnet etmeyi ihmal etmişti. Bu sadece bir gelenek değil, onun ve soyunun Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmaya sadık kalacaklarının görülebilir simgesiydi. Bu antlaşmaya göre İsrail oğulları çocuklarına önemli bir ruhsal gerçeği öğreteceklerdi. Neydi bu gerçek? Kendi güçlerine, kendi bedensel yeteneklerine değil, Rab'be güveneceklerdi. Simgesel açıdan sünnet olayında bedenin bir parçası kesilip atıldığı gibi, İsrail oğulları da kendi bedenlerine, bedensel güçlerine olan güveni kesip atacaklar ve sadece Rab'be güveneceklerdi. Yaratılış 15:6, Mezmurlar 106:31, Romalılar 4:3 ve Galatyalılar 3:6 bize İbrahim Rab'be güvendi ve bu iman ona doğruluk sayıldı diyor. İshak'la Yakup İbrahim'in örneğini izlediler. Doğuşlarına gelince İsrailli idilerse de sünnet bunun simgesiydi. Bu töreni uygulamak imanını gösterirdi. Sünnet bir adamın İbrahim oğlu olduğunu kanıtladı. İmanının kanıtıydı bu. Musa'nın eşi Sipora ise bunun aptalca ve kanlı bir eylem olduğuna inanıyordu. Nedense Musa evlilik içerisinde bir sürtüşme, bir sorun yaratmak istememiş olmalıydı. Musa'nın eşi putperest değildi. Tek Tanrı'ya inanıyordu ama yine de bu sünnet işini, Rabbin uygulamada ısrar ettiği eylemi bir türlü kabul edememiş olmalıydı. Musa buna karşı çıkmamıştı. İlginç değil mi? Daha sonra göreceğiz ki Musa, Rabbin isteğini belirtmek için kocaman Firavun'a karşı çıkacak ama serçe gibi bir kadına o ilahi isteği belirtmek için karşı çıkmamıştı. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip İsrailoğullarına yanlış hareket ettiklerini söyleyebilen Musa, minicik karısına yanlış hareket ettiğini söyleyemedi. Herhalde Musa yaşamındaki bu itaatsizliğe göz yumulacağını sanmıştı ama yanıldığını öğrendi. Rab'be hizmet etmekte olan birçok insanda bu aynı tuzağa düşmekte. Başka insanların yaşamlarını, ruhsal hayatlarını düzene sokmaya çaba gösterirken, kendi yaşamlarında aileler içerisindeki düzene ve ruhsal eğitime önem vermiyorlar. Rab Musa'nın hayatına müdahale etti. Mısır'a giderken onu yatağa yatırdı ve ihmal etmiş olduğu şeylerin ne kadar ciddi olduğunu ona hatırlattı. Kardeşim, evlilik içinde eşler ruhsal konularda hemfikir olmazlarsa tehlike çanları hemen çalmaya başlayacaktır. İşte bu nedenle imanlının iman etmemiş birisiyle evlenmesi konusunda kutsal yazılar bizi uyarmaktadır. Musa'nın hayatını kurtarmak için Sipora oğullarını kendi eliyle sünnet etti. Sipora bunu yapmakla bir iman uygulamasını gerçekleştirdi. Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmayı kendi yaşamı için kabul etti. Kendi bedensel işlerine güvenmektense Rab'be güvenmeyi yeğledi. Daha sonra göreceğiz ki Mısır'a vardıkları zaman Musa, Sipora'yı geri Midyan'a babasının yanına gönderecektir. Belki de Musa, evlilik içerisindeki bu sorunun ciddiyetini o zaman anladığı için bunu yapacaktır. Ama daha sonra Mısır'dan çıkıp çölde yol almaya başladıklarında Musa'nın kayınbabası Yetro, Sipora'yı yine Musa'ya getirecek ve bunlar barışacaklardır. Rab Harun'a çöle Musa'yı karşılamaya git dedi. Harun gitti, onu Tanrı Dağı'nda karşılayıp öptü. Musa duyurması için Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri ve yapmasını buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı. Musa ile Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar. Harun, Rabbim Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. Halk inandı, Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca eğilip tapındılar diyor Çıkış 4, 27-31 ayetler arasında. Burada değerli dostum, muazzam bir tapınış sahnesine tanık oluyoruz. Bu insanlar Tanrı'ya tam anlamıyla iman etme aşamasına gelmişlerdir. Rab onların bu imanlarını geliştirecek, tüm İsrailoğullarını Mısır'daki kölelik hayatından kurtaracaktır.